Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Eylül 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak geçen ay derginin Ağustos sayısından aktarmaya paylaştığımız bir mülakatın ikinci bölümünü paylaşacağız. Merhum Mahmut Durusoy hocanın kızlarıyla mülakat 2. Bu güzel koku nereden geliyor başlıklı mülakatı paylaşacağız sizinle değerli dinleyenlerimiz. Halime Demireşik imzasını taşıyor aktaracağımız bu mülakat. Babam depremden aylar önce, eğer Hatay'da deprem olursa kurtulan bütün ihvanla vakıfta buluşalım demişti sohbetlerinde. Hatta geçen sene Mayıs ayında vakfa kuyu kazdırdı, muhtemel depremde su kesilirse kullanılsın diye. O sırada herkes buradan su çıkmaz demiş. Babam manevi bir işaretle neresinin kazılacağını göstermiş. Oradan ilk kazma esnasında su çıkmış elhamdülillah. Depremden sonra kurtulanlar hemen vakfa gelmeye başladılar. Annemlerin binası 5 katlıydı. İkinci kattaki enkazdan yengem sapasağlam çıkınca, "Yenge sen ikinci kattan sağlam çıktıysan babamlarla amcamlar da çıkarlar inşallah," dedim. Daha sonra kardeşim Bedriye kurtuldu. Enkazdan çıkınca bana, "Abla Rana dünyasını değiştirdi, nefes almıyordu," dedi. Gerçekten bir müddet sonra kız kardeşim Rana çıkarıldı ama hiç ölmüş gibi değildi. Yüzünü görmeliydiniz, bütün dişleri görünecek kadar gülüyordu. O kadar diri görünüyordu ki hemen defin yapmadık, vakfın en alt katına koyduk. 24 saat bekledik, hala dipdiri ve yüzü gülüyor. Ne ezilme, ne renk değiştirme, ne ceset kokusu, hiçbir şey yoktu. Babamların binasına arama kurtarma işlemi yapıldığında enkazdan ilk çıkarılan şey iki hurçtu. Birisinde bir top beyaz patiska, birisinden de babamın ihramları çıkmıştı. Bunlar şehitlerimizin kefeni oldu. Cenazelerimiz enkazdan çıkınca etrafa çok güzel koku yayıldı. Vakfın bir odasında bir gün bekletilince oralara da o güzel koku yayıldı. Hepimiz bu kokuyu duyduk. Daha evvel hiç duymadığımız güzel bir kokuydu bu. Biz cenazelerimizi kefenledikten sonra iki kat battaniyeye sardık. Gelenler bu güzel kokuyu nerede bulup sürdünüz diye soruyorlardı. Biz o enkazda kokuyu nereden bulalım? Bizim ailece ömrümüz vakıfta geçerdi. Babam sabah namazıyla birlikte vakfa geçerdi. Zaten çok severdi vakfı. Son yolculukları da oradan oldu. Vakıfta yıkadık, kefenledik, oradan son yolculuklarına uğurladık. Babamın bir duası vardı. "Ya Rabbi, benim cenazeme beni çok sevenler gelsin. 18-19 kişi yeter," derdi. Ben bu duayı duyunca, "Aman babacığım, Allah gecinden versin. Siz vefat etseniz bütün kırık kan gelir. Biz onlara nasıl gelmeyin deriz," derdim. Hakikaten cenaze namazında olanları saydık, 18-19 ancak vardı herhalde. Enkazdan ilaç şişeleri sağlam çıktı. Babamın ders notları, sayfası bile birbirine karışmadan çıktı. Hatta en son not aldığı başlık, "Üzüntülüyken yapılacak 5 şey" diye adeta bize son dersini bırakmış. Babam sohbet yaparken, Zoom'dan şehir dışından dinlemek isteyenlere link gönderiyorduk. En son dersten sonra, "Baba Mart ayında hangi tarih diyelim?" deyince babam, "Kızım artık başka sohbetimiz olmayacak," demişti. Aslında Cenab-ı Hak onun ağzıyla bize haber vermiş ama biz konduramamışız. Hayatlarına baktığımda babam, annem ve şehit olan kardeşlerim üstadımızı çok severlerdi. İslam davası için çok gayret ederlerdi. Annem de babam da 63 yaşında şehit oldular. Enkaz altında birbirinizle konuşuyor muydunuz? Kimlerin vefat ettiğini anladınız mı? Evet, konuşuyorduk. Biz deprem esnasında hepimiz aynı koridorda yan yana olmamıza rağmen hepimiz farklı yerlere savrulmuşuz. Şehit olan annem, babam ve bir kız kardeşim aynı tarafa savrulmuş, biz kurtulan kardeşim de bir tarafa savrulmuşuz. Sadece şehit olan kardeşim Rana, biz kurtulanların ortasında kalmış. Ben koridorda Rana'nın elini tutmuşum. Kendime geldiğimde ona elimle dokunduğumda vefat ettiğini anladım. Hatta enkazdan çıkarılırken Esra ablama, ''Rana emanetini teslim etti.'' demişim. Ama hiç hatırlamıyorum o anı. Çıkarıldığımız enkazın resimlerini daha sonra kardeşim bana gösterince çok şaşırdım. O enkazdan sağ çıkmış olmamız gerçekten bir mucize. Babanız, anneniz ve iki kız kardeşiniz inşallah şehit oldu. Rabbimiz şehadetlerini kabul buyursun. Bize biraz Mahmut Durusoy hocamızdan, sonra da anneniz ve kız kardeşlerinizden bahsedebilir misiniz? Onları şehadete götüren hayat yolculukları nasıl geçmişti? Babamızı anlatmaya evvela onun babasını anlatarak başlamak isterim. Babamız bize babasının evlenmeden önce bir rüya gördüğünü anlatmıştı. Dedemiz nişanlıyken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyasında görmüş ve Peygamberimiz ona ''Kızım Bedriye'yi aldın.'' demiş. Bu manevi bildirim üzerine dedemiz ve babaannemiz evlenmişler. 11 çocukları olmuş. Babam Mahmut Durusoy onların 3. evlatlarıydı. Babaannem ev işleri veya çocuklarıyla ilgilenirken mutlaka Mevlid-i Şerif ve kasideler okur veya sesli şekilde salavat-ı şerifeler okurmuş. Dedemiz Hatay'da henüz kimse tarikat sohbet bilmezken 14 yaşında Adana'ya gidip Mahmud Sami Efendimiz'e intisap etmiş. Sonra Hatay'a dönmüş ve ilk sohbet grubunu oluşturmuş. Hatta babam evimizde sohbetler yapılırdı. 15 yaşında manevi dersimi almıştım. 16 yaşlarındayken de sohbet okuyuculuğuna başlamıştım diye anlatırdı. Dedemiz Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden hac yapmak üzere yola çıkan kimseleri Hatay'a uğurladıklarında mutlaka evinde misafir eder, onlara ikramda bulunurmuş. Sürekli eve misafir geldiği için babaannem teheccüden sonra yatmaz, misafirler için yemek hazırlamaya başlarmış. Bu hacıları misafir ederken içlerindeki Allah dostlarıyla da yakından tanışma imkanı olurmuş. Avni dedemizin Mahmud Sami Efendimiz'e muhabbeti dillere destanmış. Zikrinde, fikrinde hep Sami Sultan varmış. Her sene İstanbul'a mutlaka ziyarete gidermiş. Giderken yanında erkek evlatlarından birini alırmış. Sırasıyla bütün oğullarının Sami Efendimiz'den nazar almasını istermiş. Babam Mahmud Durusoy'u da 9 yaşındayken götürmüş. O zaman sohbet bitince herkes Sami Efendimiz'in önünden geçer, Sami Efendimiz'e ihvanı bizzat selamlarmış. Babam tam Sami Efendimiz'in önünden geçerken alnında şimşek çakması gibi bir hal hissetmiş. O anı ömrüm boyunca hiç unutamadım diye anlatırdı. Başka manevi toplantılara katıldığında hal ehli kimseler, ''Bana Sami Efendi mühür vurmuş.'' derlermiş. Babamız bu mührün Mürşid-i Kamillerin sohbetlerinde vurulduğunu söyler ve ''Aman kızım, Mürşid-i Kamillerin sohbetlerinden ayrılmayın.'' diye nasihat eder, bizi bu minvalde yetiştirmeye gayret ederdi. Anneniz nasıl bir kimseydi? Biraz da ondan bahsedebilir misiniz? Annemiz Emine Durusoy çok sakin fıtratlı, Allah'a gönlü tam teslim bir insandı. Annemin hayatı evine, çocuklarına ve bu yola hizmetle geçti. Biz 7 kardeştik. Annemin sohbet dışında ev gezmesi yoktu. Bizlerle ilgilenirdi. Çok temiz ve düzenli bir insandı. Birçok imtihandan geçmesine rağmen bu Allah'tan geldi der, hiç kimseye gönlü darılmazdı. Biz, anne artık karşılık ver, hakkını ara derdik. O ise bu Allah'tan geldi demekle yetinirdi. Kimseden bir şey istemezdi. Kendi işini kendisi görmeye çalışırdı. Bizim unutamadığımız anlardan bir tanesi de bir gün Ramazan ayında evimizde 20 kişilik iftar daveti olmuştu. Biz kardeşlerimle Kur'an-ı Kerim dersine gitmiştik. İki küçük kardeşim biri 5, biri 3 yaşında olmasına rağmen annem hem evi temizlemiş hem de ikramları iftara hazır hale getirmişti. Oruç olmasına rağmen bütün yorgunluğu kendisi çekmiş, bizim Kur'an-ı Kerim dersinden uzak kalmamızı istememiş ve yorgunluğunu hiç aksettirmemişti. Biz olsak söylenebilirdik, hem çocuk baktık hem ev işi yaptık diye, ama o Allah için yaptığını söylerdi. Annem hiç teheccüdünü kaçırmaz, her gün düzenli olarak Kur'an-ı Kerim ve Dualar ve Zikirler kitabının son bölümünü okurdu. Bizim aktif bir şekilde hizmet edebilmemiz için annem çocuklarımıza baktı. Sabahtan kendisine bırakırdık çocuklarımızı, saat 5'te alırdık. Sadece Perşembe günü kendi okuyuculuğunu yaptığı sohbet zamanı haricinde çocuklarımızla hep ilgilendi. Kandil ve önemli gün programlarında biz rahat bir şekilde hizmet edelim ve program yapalım diye arka tarafta çocuklarımızla ilgilenirdi. Allah ondan razı olsun. Aklımız ve gözümüz arkada kalmadan rahat bir şekilde hizmet ettik. Babam, sizde ilim var ama annenizin gönlündeki Allah'a olan teslimiyeti sizde olsa daha farklı olurdunuz derdi. Bizim ömrümüz ev, okul ve sohbet üçgeninde geçmiştir. Mesela Hatay'a gerek misafir olarak, gerek tayin vesaire sebebiyle gelenler bize gezilecek yerleri sorarlar, biz bilmiyoruz deriz. Gerçekten de hiçbirimiz bilmeyiz çünkü bizim gündemimizde gezmek hiç olmadı. Bizim şehrimizin dışına iki yolculuğumuz olurdu. Biri Umre, diğeri de İstanbul'a, üstadımızın sohbetine gelmek. Babamız bize derdi ki, sohbetler manevi şifahanelerdir. Sohbete gidip de manen rahatlamayan insan yoktur. Yine bir zarafet kursuna okumaya gelirken, kızım orada üstadımızın derslerine girin, üstadımızın gönlünde yer edinin demişti. Rahmetli kardeşim Rana, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyordu. O aradığında okulun dersleri nasıl diye sormaz, kızım üstadımızın sohbetlerine düzenli katılıyorsun değil mi diye sorardı. Üstadımıza muhabbeti çok fazlaydı. Hatta bize bir gün, kızım Osman Efendimiz dünyasını değiştirdiğinde öyle hikayeler çıkacak ki ortaya, insanlar ah vah edecek, o zamanın kutbuymuş, biz bilememişiz diyecekler. İnsanlar zannediyor ki üstadımız her sohbetinde aynı şeyleri anlatıyor, öyle değil. Hepsinde ayrı bir mana gizli demişti. Devam edecek notuyla mülakat burada sona eriyor değerli dinleyenlerimiz. Merhum Mahmut Durusoy hocanın kızlarıyla yapılan mülakatın ikinci bölümünü paylaştık sizinle. Bu güzel koku nereden geliyor başlığını taşıyordu. Halime Demireşik'in imzasını taşıyan bu mülakat değerli dinleyenlerimiz. Ve bir başka yazıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Ayşenur Sever'in kaleme aldığı Tarzını Rehberin Belirler başlıklı yazıyı paylaşacağız. Farklı yaş gruplarına hitap ettiğim seminerlerde zaman zaman meal ya da tefsir okuma konusuna değiniyoruz. Yazık ki bu konuda vasatın altındayız. Dini inanışlara sahip olmayanlar bile inkar edebilmek için daha fazla hadisi şerif ya da ayeti kerimelerle ilgili araştırma yapıyorlar. Kur'an'ın iyileştirici, yapılandırıcı, yenileyici yönleri var şüphesiz. Cahiliye devrinin Ömer'i, Resulullah'ın ve Kur'an'ın rehberliğinde Hazreti Ömer oluyor. Peki bizler iman ettiğimiz mukaddes kitabın muhtevasına, içeriğine ne kadar hakimiz? Kur'an ahlakına talip olmak için önce vakıf olmak gerekir, öyle değil mi? Sadece öğlenin ardından ya da Ramazan ayında okunacak bir kitap alışkanlığı var genel olarak. Oysa Kur'an diri kitabıdır, dirinin kalbini ölümsüz kılacak bir hazinedir. Toplumsal olarak yaşanan pek çok aksaklık için vah vah tüh diyoruz. Ancak farkında mıyız? Kur'an'la olan bağlantımız zafiyete uğradıkça kaos artıyor. ihtiyacımız olan her konuya dair geçmiş kavimlerden örneklerle Kur'an bize ufuk açar. İdrak kapasitemizi artırır. Düşünmez misiniz, akletmez misiniz gibi hitaplarla bizi tefekkürün derinliklerine yönlendirir. Hazreti Nuh'un isyankâr evladına yavrucuğum hitabı kocaman bir pedagoji, psikolojik kitabı yazdırmaya kâfi gelir. Nasıl buyuruluyor ayeti kerimede? Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna, haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle beraber olma diye seslendi. Kur'an'la yaşamak, inandığın dini hazmetmektir. İmanın dilden kalbe süzülüşüdür. Hazreti Ömer radıyallahu anh, inandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız diyerek bize iç dünyamızla dış dünyamızın aynı olması gerektiğini vurguluyor. Zor zamandayız ve selam. Ahir zamandaki ümmetine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple olsa gerek kardeşlerim diye hitap ediyor. Mesele sadece iman edip etmemek değil, bu devirde imanı muhafaza etmek de ayrı bir dert, ayrı bir mesele. Son dönemlerde hafız olup ilahiyat okuyup tesettüründen vazgeçenler ya da tesettürünü tamamen modaya uyduranlar yahut namazdan uzaklaşanların bulunduğunu duyuyoruz maalesef. Fakat bunu söylerken kastımız hafızlık ve dini tahsili küçümsemek değil, belki de bizim hafız olmaya veya ilahiyat okumaya başlamadan önce Kur'an'ın ve İslam'ın ne olup olmadığını doğru şekilde öğrenmeye ihtiyacımız var. Elbette hırsız boş eve girmez, meyvesi olmayan ağaç taşlanmaz, şeytan da dindar insanlara daha çok musallat olmaya çalışıyor. Öbürleri zaten kendisinin bir dediğini iki etmiyor. Bize sayı, nicelik değil, vasıf ve kalite yani nitelik lazım. Ramazan ayında kaç hatim indirdin diye sayıp durmak yerine, bugün bu ay Kur'an-ı Kerim'in kaç ayetini anlayıp hayatıma geçirdim diye düşünmemiz gerekiyor. Ya da kaç rekat nafile namaz kıldım yerine tadına vara vara iki rekat namaz kılabildim mi? Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma her sabah mushafı eline alır, öper ve duygulu bir şekilde Rabbimin ahdi, Rabbimin açık fermanı diyerek ona olan muhabbetini ishar ederdi. Edeple ne okuduğunun farkına vararak, düşünerek, hissederek okuduğumuz bir ayet, hiçbir şey düşünmeden, mekanik olarak okuduğumuz sayfalarca Kur'an'dan daha çok tesir etmez mi bize? O halde biraz sükunetle düşünmeli, biraz yavaşlayıp hazmetme ve hissetme üzerinde durmalıyız. Kur'an'ın kendi hayatımıza hakim olmasına ihtiyacımız var. Duygularımıza, düşüncelerimize, önceliklerimize. Dinimiz hayat tarzımızı belirliyorsa, tarzımızın rehberi tartışmasız Kur'an'dır. Ne mutlu Kur'an'la hemhal olanlara, ne mutlu hayatının rehberi olarak Kur'an'ı seçip onu baş tacı edenlere. Şahsımızda Kur'an can bulsun, bizi tanıyanlar İslam'ın güzelliklerine şahit olsun. Ne güzel bir insan, ne güzel bir Müslüman desin. Bırakın diliniz değil, haliniz konuşsun. Ayşe Nur Sever'in kaleme aldığı Tarzını Rehberin Belirler başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak Seher Küçük imzalı Allah Kimleri Sevmez 2 başlıklı yazıyı paylaşacağız. Karun'a öylesine çok hazine verdi ki, onun anahtarlarını taşımak kalabalık bir topluluğa ağır gelirdi. Kavmi ona, şımarıp böbürlenme, çünkü Allah böbürlenenleri sevmez demişti. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayan ve böbürlenen kimseyi sevmez. Allah Teala, bu dünya hayatında kimine bol, kimine de az rızık vererek imtihan etmektedir. gerçekte verenin de vermeyenin de Allah olduğu şuuruyla elimizdekilere emanet gözüyle bakmak ve emanet sahibinin dilediği yerlerde bu malın tasarrufunda bulunmak gerekir. Fazla mal tek başına insanın faziletini gösteren bir şey olmadığı gibi, fakirlik de utanma sebebi ve Allah'tan uzaklığın işareti değildir. Bu yüzden varlıklı kimseler ellerindekinin onun lütfu olduğunu bilmeli, onların gerçek sahibi olduklarını zannederek kibir ve enaniyet çukuruna düşmemelidirler. 11. Allah israf edenleri sevmez. İnanç, söz ve davranışta dinin, aklın veya örfün uygun gördüğü ölçülerin dışına çıkmayı, özellikle mal veya imkanları meşru olmayan maksatlar için saçıp savurma manasına gelen israf kelimesi, bütün nimetlerin sahibine karşı saygısızlık ve hadsizliktir. Küfran-ı nimet yani nankörlükse, indi ilahide çok çirkin bir davranıştır. 12. Rabbinize gönülden yalvara yakara ve gizlice için için dua edin. Şüphesiz ki o haddini aşanları sevmez. Dua, kulun talep, ihtiyaç ve hacetlerini Allah Teala'ya bildirmesi ve onun huzurunda acziyetini itiraf ederek yalvarmasıdır. Dolayısıyla herkesin kendine özel ve kendi ifadeleriyle sessiz ve canı gönülden olması daha uygundur. Dua ederek yardım istediğimiz Hak Teâlâ, gizli ve açık, ezel ve ebed, her şeyi bilen, hatta gönüllerden geçene şahit olandır. Âlemlerin Rabbi, kendisine dua eden kimsenin hadsizlik etmesini, yüksek sesle ve laubali bir tavırda dua etmesini sevmediğini haber vermektedir. Dünya ve ahiretin yegane gerçek sahibi, Allah Teâlâ'yı, zatını bize tanıttığı gibi tanımak, sevdiği ve sevmediği davranışları öğrenip bu hususta azami ihtimam ve itinayı göstermek, Rabbimize kulluğumuzun en güzel nişanesidir. Rabbimiz razı olacağı söz ve davranışlara bizleri muvaffak eylesin. Cümlemizi sevdiği ve razı olduğu kulları arasına dahil eylesin. Sevmediği ve buğz ettiği kulları olmaktan hepimizi muhafaza buyursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Seher Küçük'ün kaleme aldığı Allah Kimleri Sevmez başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak. Şebnem Dergisi'nin Eylül 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.